Ayrım 48, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 419. Zayıflama hapları. Zayıflama insanlarda tutku haline gelince ilacının bulunup piyasaya sürülmesi kaçınılmaz oldu. Ama bu mevzu tüketim endüstrisi günümüzde salgın hale getirmeden çok önce vardı ve bunu insanoğlunun başına musallat eden bizim Efes doğumlu hekim Soranus, yani yaşamı milattan sonra 98 ile 138 arası idi. Şaşırtıcı değil, insan ırkının ıslahı o dönemden miras insanoğluna. İdeal vücut o dönemden geliyor. Yazdım, antik Yunan güzelliği palavrası, kusursuz orantılara sahip bir insanın boyunun, başının 7,5 katı olması gibi saçmalıklar. Modern tıp bu konuyu 1920'lerde gündemine aldı. İlk zayıflama ilacı 1933'te pazara sunuldu. 2.4 dinitrofenol, DNP. Aslında bu ilaç ilk Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızların silah mühimmat üretiminde kullanıldı. Aynı zamanda boya, ahşap, koruyucu, fotoğrafik geliştirici olarak çeşitli alanlarda yararlanıldı. Stanford Üniversitesi'nden Morris Tainter insanoğlunun kilo vermesinde bu maddenin etkisini gördü. Patentini alıp reçetesiz satılan ilaçlar arasına koydurdu. Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı. DNP insanları kör ediyor, ölümlere yol açıyordu. 1938'de yasaklandı. Yılmadılar. 1930'lar sonunda benzedrinden obedrole uyarıcı amfetaminler, gökkuşağı diyet hapı diye kullanılmaya başlandı. İlaç 2. Dünya Savaşı'nda esir Sovyet askerlerine sıcak tutsun diye verildi. Sonra ABD'nin Agent Orange adıyla geliştirdiği kimyasal silah projesine dönüştü ve Vietnam Savaşı'nda kullanıldı. Deneylerde 2.4D'nin 2.4.5T yani 2.4.5 triklorofenoksiasetik asit ile kombine olarak bir araya gelmesinin daha etkili zehirli herbisit oluşturduğu keşfedilmişti. The Red Cross of Vietnam'ın yani Vietnam'ın Kızıl Açı yaptığı açıklamaya göre bu biyolojik ilaçtan dolayı Vietnam'da yaklaşık 1 milyon insan kalıcı hastalıklara maruz kaldı. Bir dizi ölümden sonra bu gökkuşağı diyet hapları 1960'da yasaklandı. Ama insanların zayıflama arzusu bitmedi. Şirketlerin kar hırsı da. Fentermin ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den 1959'da onay aldı. Fenfluramin, Fondimin, Ponderax ve Adifax markaları altında pazarlandı. 1960'ların başında American Home Products, daha sonra Wyeth olarak da bilinir, şirketi tarafından geliştirildi. İlk 1963'te Fransa'da tanıtıldı. Yaklaşık 50 milyon Avrupalıya 1963-1996 yılları arasında iştah bastırma için satıldı. 1973 yılında Amerikan FDA tarafından onaylandı. Yaklaşık 5 milyon kişiye 1996-1998 yılları arasında fentermin olan veya olmayan fenfluramin verildi. Fransız araştırmacılar 1990'lı yılların başlarında ilacın yüksek tansiyona sebep olduğunu anladı. Keza fenfluraminin kalp kapağı rahatsızlığı yarattığı 1997'de anlaşıldı. İlaçlar ABD pazarından çekildi. Daha sonra dünyadaki diğer pazarlardan çekildi. En son 1998 yılında Hindistan'da yasaklandı. Fakat fentermin ile fenfluramin ikilisi 1992'de birleşti, fen doğdu ve en çok reçete edilen diyet ilacı haline geldi. 2005 yılında bu ilaç da piyasadan sessizce çekildi ama Wyeth şirketi 50 bin kişinin dava açmasına engel olamadı. 1990'lar neoliberalizmin zirvesiydi. Finans ekonomisi tüketimi hızla arttırıyordu. ABD'li Wyeth bu kez dexfenfluramin yani Redux ilacıyla FDA'den 1996'da onay aldı. Aslında Gıda ve İlaç Dairesi FDA görevlisi Leo Ludwig hipertansiyon riski uyarısı konusunda uyarıda bulunup ilacı onaylamayı reddetti. Fakat FDA kıdemli ilaç değerlendiricisi James Milton Bilstad imzaladı ve ilaç 1996'da kara kutu uyarısı bile olmadan piyasaya sunuldu. İlacın ömrü Eylül 1997'de bitti. Kalp kapakçığını büyüttüğü, kalpte ritim bozukluğu yarattığı, yüksek tansiyona sebep olduğu ortaya çıktı. 600 bin kişi şirketi dava etti. Wyatt yetkilisi Fred Wilson'ın endişelerini 1994 yılında rapor ettiği ama Wyatt şirketinin kılını kıpırdatmadığı ve 2 yıl daha satışa devam ettiği ortaya çıktı. Şirket 21.1 milyar dolar ceza ödedi. Türk medyasından pek örnek vermemeye çalışıyorum. Bazen dayanılmaz oluyor meslektaşlar. Küresel ajansların ilaç şirketlerinin ellerine verdiği metinleri sorgusuz sualsiz yayımlıyorlar. İşte Hürriyet gazetesi haberi. Geçen sonbaharda yan etkileri nedeniyle piyasadan çekilen Redox'un yerine şimdi hiçbir risk taşımayan yeni bir zayıflama ilacı geliyor. ABD'de Meridia adıyla satılan yeni ilaç Almanya'da Reluctil markası altında piyasaya çıkıyor. Bu ilaç iştahı kesmiyor, insanın çabuk doymasını sağlıyor. Kilosu normalin üzerinde olan tam 10 milyon Alman şimdi büyük umutlarla Reluctil'in piyasaya çıkmasını bekliyor. Kimya sanayinin devi Basf'a bağlı Knorr şirketinin ürettiği Reluctil, geçen sonbaharda ABD'de piyasadan çekilen Redox'un aksine hiçbir yan etkiye yol açmıyor. 26 Haziran 1998. Öyle miydi? Gerçek şuydu, 29 ölüm ve 397 olumsuz sağlık sebebiyle Meridia 19 Mart 2009 tarihinde pazardan çekildi. Keza gerek Fenfen ve gerekse Dexfenfluramin ölümle sonuçlanan diyetler üzerine Eylül 1997'de piyasadan çekildi. Piyasa boşluk kabul etmezdi. Efedra piyasaya sürüldü. O da felçlere ölümlere sebebiyet verdiğinden 2004 yılında yasaklandı. Yazmakla bitmez. Orlistat veya Zenical zayıflama ilacını FDA 2007'de onayladı. Şiddetli karaciğer hasarı vakaları ortaya çıkınca 26 Mayıs 2010'da yasaklandı. Yerine Setilistat çıkarıldı. Yan etkisi vardı ama iyi huyluydu. Sadece ABD değil. Rimonabant yani Acomplia veya Zimulti 2006 yılında Avrupa İlaç Ajansı EMEA onayıyla satışa çıkarıldı. Dipnot, esrar içenlerin genellikle munchies olarak adlandırdığı açlığı bastırma bilgisinden geliştirildi. FDA kuşkusuz rekabet nedeniyle bu ilacı onay vermedi. Bu zayıflama ilacı da 2008 yılında yasaklandı. Fransız Sanofi Aventis'e ait Acomplia kilo düşürücü, sigarayı bıraktırıcı, kan şekerini kontrol edici, kolesterol düşürücü, alkol kokain suistimalini önleyici mucize ilaç olarak medya tarafından pompalandı. Avrupa EMEA ruhsat müsaadesi verdi. 37 ülkede ruhsat alan ilaç 18 ülkede pazara verildi. FDA Acomplia'yı oy birliğiyle 13 Haziran 2007'de reddetti. Türkiye gibi birçok ülke FDA'yı rehber aldığından ilaca ruhsat vermedi. Pazarı daralan Fransız Sanofi Aventis, zayıflamayla ilgili araştırmaları ve klinik çalışmaları durdurduklarını açıkladı. İlaç üretilmedi. Tersi de oldu. Qsymia veya Qnexa, Fentermin, FDA tarafından 17 Temmuz 2012 tarihinde diyet ve egzersiz rejimini tamamlayan obezite tedavisi olarak onaylandı. Bu kez Avrupa İlaç Ajansı EMEA, kalp ve kan damarları, zihinsel sağlık ve bilişsel yan etkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerini öne sürerek onay vermedi. Benzer sebeplerle ABD'li Pfizer da Otanabant üretimini durdurdu. Rekabet sürüyor. İngiliz GlaxoSmithKline yani GSK ürettiği Wellbutrin adlı antidepresanın yan etkisini keşfetti. Kilo verdiriyordu. Depresyon ilacını zayıflama hapı diye satamazlardı. Endüstride çare tükenmiyor. Bu gibi durumlara ruhsat dışı satış deniyor. Şirket Wellbutrin ilacını zayıflamanın tek çaresi diye reçetelenmesi için milyonlarca dolar rüşvet dağıttı. ABD peşini bırakır mı? Sağlık dolandırıcılığı davasında şirketi 3 milyar dolar cezaya çarptırdı. Mevzu bahis olan kendi şirketleriydi. Ama ABD şirketi Eli Lilly'nin kilo vermek için tasarladığı Prozac ilacını psikiyatrist Lauren Mosher'in marifetiyle antidepresan ilacı olarak satmasını seyretti. İşin ucunda yılda kazanılan 6 milyar dolar vardı. Zayıflama ilaçları rekabeti küresel şirketler arasında sürüyor. Yoksa zayıflama ilaçlarının insanlara verdiği zarar kimsenin umurunda değil. Özellikle genç kızlarda görülen bulimiya ve anoreksiya belasının insanlara neler yaptığını bilmelerine rağmen inatla sıfır beden algısını sürdürmüyorlar mı? Herkes Victoria's Secret mankeni olmaya çabalatılıyor. Yağların ilaçla yerlerinden sökülmesi için bedenin metabolizmasının bozulmasına izin veriliyor. Oysa reçete belli. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, su, oksijen. Bunlar yerine pahalı ilaçların kullanımı özendiriliyor. Bu sebeple Batman'da 16 yaşındaki RD gibi binlerce insan New FX15 gibi uyduruk zayıflama ilaçlarını kullanarak genç yaşında kalp krizinden ölüyor. Bu cinayetlerin aslında faili belli. Vücut kitle endeksi. Yine karşınızda bir ölçüm. İnsanların ne kadar sağlıklı olduklarının işaretine vücut kitle endeksi VKE dendi. Türk medyasında da sık sık okuduğunuz aman dikkat denilen bu palavrayı insanların başına kim bela etti? Adı Louis Israel Dublin, 1882-1969. 1868'de kurulan ve ABD'nin ve günümüzde dünyanın en büyük sigorta şirketi olan Metropolitan Life Headquarters, MetLife Incorporation, şirketinde istatistik uzmanı başkan yardımcısıydı. Yale Üniversitesi'nde istatistik konusunda ders verdi. Amerikan İstatistik Birliği'nin başkanı olarak 1924 yılında görev yaptı. Louis Israel Dublin beslenme ile kalp hastalığı üzerine araştırma yapan, daha önceki sayfalarda ayrıntılı okuduğunuz Ansel Keys'in çalışmalarını merakla takip ediyordu. Çünkü şirkete ödenen sağlık sigortası parasıyla müşterilerin kilosu doğru orantılıydı. Bir gün aklına dank etti, ortalama kilo eşiğini düşürerek poliçe hamilelerini aşırı kilolu kategorisinden sağlık açısından daha tehlikeli olan obez sınıfına sokabilirdi. Böylece yüklü sigorta bedeli ödeyecek on binlerce müşteri kazanacağını hesap etti. İşte Louis Israel Dublin vücut kitle indeksi kavramını böyle yarattı. ABD nüfusunun önemli bölümü bir gecede aşırı kilolu ve obez oluverdi. Tabii ki hiçbir bilimsel gerçeğe dayanmıyordu. Sadece elindeki verileri incelemiş, 25 yaş grubundaki kişiler için ideal kiloyu baz almış ve bunu geri kalan kişilere gelişigüzel dağıtmıştı. İstatistik buydu. MetLife şirketi ülkenin dört yanına firmanın logosu olan basküller koydu. Vücut kitle indeksi moda oldu. 1960'larda New York Times ülkeyi etkisini altına alan bu tuhaf akımı manşetine taşıdı. Şeker o yıllarda çok masumdu ve obeziteye sebep olduğunu söyleyenler çarmıha geriliyordu. Şekere kim dokunabilirdi? Beyaz Saray'ı nüfuzu altına alan üç lobi vardı. Petrol, silah ve gıda ilaç endüstrisi. Dipnot, hele 1990'larda gıda ilaç endüstrisinin Beyaz Saray'a nasıl egemen olduğunu anlamak için fıkra bile üretildi. Bill Clinton ile sevişmekten yorulan Monica Lewinsky, ABD başkanını nasıl durdurur? Monsanto'dan telefon geldiğini söyleyerek. Örneğin Coca-Cola gibi ürünler kutsal bir değer gibi dünyaya satıldı. Meksika San Juan Şamula köyünde Coca-Cola adında kilise vardı. Neyse bunları saklı seçilmişler kitabımda yazdım. Evet yine bir ölçüm ile karşı karşıyayız. 1966'da vücut kitle indeksi 30'dan yüksek olanlar ki sayılar sürekli düşürülüyor, obez sayılınca insanlar sigorta şirketlerine, hastanelere hücum etti. Obeziteye ilişkin sağlık sigortası ve hastane ücretleri ilaçlar tavan yaptı. Her derdin devası var. Hemen. Mead Johnson & Co. şirketi, kimyager Daniel Abraham'ın ürettiği Metrakal adlı toz içeceği piyasaya çıkardı. Ürün ismi metre ve kalori sözcüklerinin birleşmesiydi. Tanıtımı şunun üzerine yaptılar. Diyetler tek başına yeterli olmuyor, katkı maddesi şart. Zayıflama ilaçlarının arkası geldi. Biraz önceki sayfada yazdığım amfetamin çılgınlığı böyle başladı. Birleşmiş Milletler 21. yüzyılda dünya sağlığını tehdit eden en büyük tehlike olarak obeziteyi işaret etti. ABD'nin %75'i, İngiltere'nin %60'ı ve Türkiye'nin %67'si aşırı kiloluydu. Türkiye'de %32.1 oranında obez vardı. Sağlık açısından Türkiye'nin pek dile getirilmeyen çok sorunu var. Ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmem. 2016 yılı rakamlarına göre dünyada 1.9 milyar yetişkin fazla kilolu olarak tespit edildi. Bunların 650 milyonu obez idi. 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ya fazla kilolu ya da obezdi. İnsanları endüstriyel gıdalarla kilolu yapıp endüstriyel ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyorlar. Riski giderme amacını taşıyan ilaçlar bazen tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Şöyle, gençlere yasal bonzai. Türkiye genelinde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 564'ü sentetik cannabinoid yani bonzai nedeniyle can verdi. Kullanma yaşı 13'e düştü. Yeni nesil esrar ya da Hint keneviri sentetik cannabinoidleri içeren Spice, K2, Supernova, Yucatan Fire, Diamond ve Cloud 9 gibi çeşitli isimler adı altında internette, tekel dükkanlarında, aktarlarda satılan ürünlerin istismarı son zamanda fazlalaştı. Kanserojenik potansiyele sahip olmaları kimsenin umurunda değil. Güya bu maddelerden bazıları erken uyarı sistemine göre 2010 yılından itibaren ülkemizde yasaklanan maddeler listesine alındı. Ama satışlar yasal kısıtlılığı olmadığı için devam ediyor ya da ettiriliyor demeliyim. Rafael Meşulam, Yahudi sefarat ailesinin çocuğu olarak 5 Kasım 1930'da Sofya'da doğdu. Babası doktordu. İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kampında öldü. Rafael Meçulam 19 yaşında İsrail'e göç etti. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde kimya okudu. İlk araştırma tecrübesini İsrail ordusunda böcek ilacı üzerine çalışarak kazandı. New York Rockefeller Enstitüsü'nde doktora sonrası çalışması yaptı. Burada bilimsel ilgisi kannabinoidlerin kimyası ve farmakolojisi üzerine oldu. Esrardan elde edilen doğal THC'den 100 ila 800 kat daha güçlü ve uzun bir etki süresine sahip sentetik cannabinoid HU-210 sentezini yaptı. Kafanız karışmasın, bir çeşit bonzai, yurt dışında sokaktaki adı baharat yaptı yani. HU ise İbrani Üniversitesi'nin kısaltmasıydı. Yeni Zelanda gibi kimi ülkeler HU-210'u uyuşturucu listesine aldı. 1970'lerde Pfizer ilaç şirketi CP59.540 ve modifiye edilmiş CP47.497 serilerini sentezledi. Günümüzde ikinci ve üçüncü nesilleri geliştirildi. 1980'lerde sentetik cannabinoidleri sentezleyen Profesör John W. Huffman bu kaçınılmaz olan bir şeydi. İnsanların bu şeyleri kullanacak kadar aptal olması beni rahatsız ediyor dedi. Çünkü spice olarak adlandırılan bitkisel karışımlar 2004 yılından itibaren Almanya, İsviçre ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu. İlk başlarda bu ürünler gözde olmayıp sadece küçük gruplar tarafından deneme amaçlı kullanıldı. Ancak 2008'de Alman gazeteleri ve televizyonlarının bu ürünleri cannabis yani esrar bileşeni olarak duyurmasının ardından aynı yıl içinde kullanıcı sayısı ve bilinirliği de dramatik şekilde arttı. Türkiye'ye 2011 yılında girdi. O dönemde esrar sihirli bir el tarafından piyasadan çekildiği için esrar bağımlıları ot görünümündeki bu maddeyi kullanmaya başladı. Bu uyuşturucuların değişik bitkilerden elde edilen doğal bir madde olduğu şeklindeki yanlış bilgi kabul gördü. Oysa bazı kurutulmuş bitkilere sıvı halde sentetik cannabinoidlerin emdirilmesiyle elde ediliyordu. İnatla tütsü veya bitkisel karışımlar olarak ilan edilip Spice Silver, Spice Gold, Spice Diamond, Yucatan Fire, K2 ve Smoke gibi adlar verildi. Özel tasarımlı renkli paketler içerisinde yarımla 3 gram yeşil kahve bitki materyalinden ince ince kesilmiş olarak piyasaya sunuldu. 1 gramı 20 ile 40 dolara satıldı. Ambalaj etiketlerinde bu otlar için tüketildiğinde kannabis benzeri etkiler oluşturabileceği, sadece doğal unsurların sofistike yani çok özel karışımından dolayı bu ürünlerin farmakolojik olarak aktif olduğu belirtildi. Yasal uyuşturucu bataklığına çekildi insanlar, beyinleri yok edildi, hedef gençler oldu. Sanki bu otları laboratuvardan çıkarıp pazara sokanların hiç günahı yoktu. Suçlu her daim olduğu gibi yoksul gençleriydi. Ve bugün 25 milyar dolar olan elektronik sigara pazarı bu bilimsel çalışmalardan doğdu. Tabii ki ilacı da, tabii ki ölümler de. 48. ayrımın sonu. Sayfa 428.